Günaydınlar, herkese merhaba, herkese iyi haftalar. Bugün 4 Mart Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız hep birlikte. Evet, neler var? Önce ekonomiyle başlayalım. Bugün Şubat enflasyonu açıklanacak. Şubat ayı enflasyonu saat 10'da TÜİK tarafından açıklanacak. TÜFE'nin geçen ay %4 arttığı tahmin ediliyor. Aylık ortalama beklentinin gerçekleşmesi durumunda yıllık TÜFE %64,9'dan %66,2'ye yükselecek. Bu arada İTO'nun hesaplamalarına göre Şubat'ta İstanbul'da enflasyon aylık %4,07 arttı. Yıllık artış %76,58 oldu. Ekonomi yönetiminin geçici olarak nitelendirdiği Ocak ayında TÜFE aylık %6,7 ile belirgin bir artış gösterirken yıllık TÜFE %64,86 seviyesinde gerçekleşmişti. Evet, bu hafta yurt içinde bugün enflasyon ve Fitch raporu, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı sunum ve Amerika'da tarım dışı istihdam verileri takip ediliyor olacak. Geçen haftadan kalan Türkiye'nin dış ticaret açığı rakamları var. Şubat ayında %42,3 azaldı. 7 milyar dolara geriledi dış ticaret açığı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçen ay %13 artışla ihracat 21 milyar 86 milyon dolar, ithalat da %8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da açıkla ilgili değerlendirmeleri vardı. Ekonomimizin sağlamlığını ve dış ticaret dengemizin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık. İhracatımızın artması ve ithalatımızın daha kontrollü seyretmesi, cari açığımızın azalmasına ve ekonomik istikrarımızın pekişmesine büyük katkı sağlıyor. Evet, Hazine Bakanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de değerlendirmeleri var. Program çalışıyor. Ocak ve Şubat'ta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz ifadelerini kullanmıştı verilere istinaden. Bu arada Mehmet Şimşek'in seçimlerle ilgili de bir açıklaması var. Hazine ve Maliye Bakanı geçen yıl belediyeler arasında en büyük kaynağın İstanbul, Ankara ve İzmir'e ayrıldığını belirterek, bakın ilk onda Antalya var, Mersin var, Adana var. Bu 6 ilin tamamı gördüğünüz gibi muhalefetin elinde. Biz ayrımcılık yapmadık. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur diye konuşmuş. Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması diye bir programa katılmış Şimşek. Burada Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyasına destek olmak için buluştuklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmiş. Kurumun İstanbul'da büyük bir fark yaratacağını ifade eden Şimşek, İstanbul'daki en önemli sorunlardan ulaşım, konut açığı ve afet riskini AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayının çözeceğini söylemiş. Evet, 8. yargı paketi olarak bilinen ceza muhakemesi kanunu ile bazı kanunlarda ve 659 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı arttırılıyor. Çok konuşuldu zaten, biliyoruz. 2000 lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 3000 liraya yükseltildi. Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel emeklileri Nisan'da meydanlara çağırmış. Emeklilerin sıkıntılarına değinen Özel, ben emeklilerin hepsini 1 Nisan'dan sonra meydanlara bekliyorum. 1 Nisan bu iktidara bir sarı kart gösterme günüdür. 1 Nisan 10 bin liraya geçinilir diyenlere kırmızı ışığı yakma günüdür diye konuşmuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kanal İstanbul'la ilgili bir açıklama yapmış. Haliç Tersanesi'nde İstanbul Sanat Müzesi'nin açılışında konuşan İmamoğlu, buradan ilan ediyorum, bu Kanal İstanbul meselesini bu milletin uykularını kaçıran o ismiyle bile zihninden söküp atacağız diye konuşmuş. Bu arada 31 Mart adaylarının listeleri de kesinleşti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Adayların ilanından sonra adaylıktan istifa seçim sonuna kadar dikkate alınmayacak. Ancak bu adaylar seçilirse istifaları hüküm ifade edecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de başlanacak. Çok yaklaştı seçimler. Bir ay sonra tam olarak seçime gidiyoruz. Almanya'daki Türk doktor sayısı 2600'ü geçmiş arkadaşlar. Rekor bir düzeye ulaşmış. Federal Doktorlar Odası istatistiklerine dayandırılan haberde 31 Aralık 2023 itibariyle Almanya'da 63.763 Alman pasaportu olmayan doktor çalıştığı bildirilmiş. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre veriler 2013 yılından bu yana sayının 2'ye katlandığını gösteriyor. 2013 yılında ülkede 30 bin civarında Alman pasaportu olmayan doktor görev yapıyordu. Alman pasaportu olmayan doktorların geldiği ülkelerin başında 6120 doktorla Suriye yer alırken ikinci sırada Romanya yer almış. Avusturya'dan 2993 doktor Almanya'da görev yaparken Yunanistan'dan 2943, Rusya'dan 2941 doktorun ülkede görev yaptığı bildirilmiş. Türkiye'den gelerek Alman sağlık sistemi bünyesinde doktorluk mesleğini ifa eden doktor sayısı ise 2623 olarak açıklanmış. Pakistan'da seçim vardı. Şahbaz Şerif Pakistan'da ikinci kez başbakan seçildi. 8 Şubat'taki genel seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla Şerif'in seçilmesine tepki göstermiş İmran Han destekçileri. Ulusal Meclis Başkanı Ayaz Sadık meclisteki oylamada Şerif'in 201 oy aldığını belirterek Şahbaz Şerif Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak seçilmiştir demiş. Ülkede başbakan seçilmek için 169 milletvekilinin oyunun alınması gerekiyor ve pek çok gelişmekte olan ülkede ya da az gelişmiş ülkede diyelim olduğu gibi burada da hile hurda tartışmaları var. İran'da da 1 Mart'ta seçimler yapıldı. Parlamento ve uzmanlar meclis seçimlerine katılım gayri resmi rakamlara göre %41 seviyesinde kaldı. Rekor düşük bir katılım bu. Uzmanlara göre 1979'da gerçekleştirilen İran İslam Devrimi'nden bu yana en düşük katılımlı seçimlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş. Evet, Amerika ile Çin arasındaki savaşlar bitmiyor. Şimdi de gündemde otomobil savaşları var. Elektrikli otomobillerin veri güvenliğine yönelik olası risklerine karşı Amerika'nın soruşturma başlattığı Çin yapımı elektrikli otomobillerin veri güvenliğine yönelik olası risklerine ilişkin soruşturma başlattı. Amerika ve Pekin yönetimi de buna tepki göstermiş. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Amerika'nın ticari korumacılık güdüsüyle hareket ettiğini, Çin yapımı otomobillerin Amerika pazarına erişimini engellemek istediğini savunmuş. Çin'in otomobil sektörünün Amerikalı üreticiler dahil tüm küresel şirketlere açık olduğunu ifade eden sözcü Mao, Amerika'nın ekonomik ve ticari meseleleri siyasileştirmesi yalnızca kendi otomotiv sanayisinin gelişimine zarar verir diye konuşmuş. Çin yapımı otomobillerin adil olmayan pratiklerle değil, yoğun piyasa rekabeti içinde teknolojik inovasyon ve üstün kaliteyle öne çıktığını işaret etmiş. Evet, başka neler var? Şöyle bir bakalım. Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de batmış. Amerikan ordusundan yapılan açıklamada İngiltere'ye ait kargo gemisinin İran destekli Husilerin füze saldırısında hasar gördükten yaklaşık 2 hafta sonra Kızıldeniz'de battığı bildirilmiş. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'la şirketin CEO'su Sam Altman'a kar amacı gütmeden insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla dava açmış. San Francisco Mahkemesi'nde açılan davanın şikayet dilekçesinde Altman'la OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman'ın 2015 yılında Musk ile iletişime geçtiği ve insanlık yararına yapay zeka geliştirecek kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma konusunda anlaştıkları öne sürülmüş. OpenAI'ın kurucu ortağı olan Musk'ın 2018'de şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğine işaret edilen şikayet dilekçesinde ancak kuruluş sözleşmesine dayanarak OpenAI'a katkıda bulunmaya ve Altman'dan şirket hakkında güncelleme almaya devam ettiği aktarılmış. Dilekçede OpenAI'nin internet sitesinde sözleşmesinin yapay zekanın tüm insanlığa faydalı olmasını sağlamak olduğunu belirttiği, fakat gerçekte OpenAI'nin dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği iddia edilmiş. OpenAI'nin Microsoft'un karını maksimuma çıkarmaya odaklanmasının anlaşmayı ihlal ettiği kaydedilmiş. Evet, diğer yandan yine yapay zeka konulu bir başka haber daha. Önümüzdeki dönem çok daha fazla duyacağız bu haberleri. Duymaya da başladık. Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia 2056 trilyonluk, 2 trilyon 56 milyar dolarlık piyasa değeriyle Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'yu geride bıraktı. Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon 46 milyar dolar olarak hesaplandı. Nvidia geçen ay piyasa değeriyle önce Amazon'u, daha sonra Google'ın ana kuruluşu Alphabet'i geçmişti. Yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl Mayıs'ta 1 trilyon dolar ulaşan şirketin piyasa değeri geçen hafta ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıkmıştı. Evet, güzel bir hafta diliyorum herkese. Kendinize çok çok iyi bakınız. Yarın sabah yeniden Radyo Gedik'te sabah haberlerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hande Demirel'le günaydın sona erdi.